Ayrım 21.
Meşruluk çatışmasında İstanbul hükümetlerine ve başkent monarşisine öldürücü darbeyi ise 1920 tarih ve 7 sayılı kanun indirecektir. Bu kanunla İstanbul'un işgalinden 16 Mart sonra İstanbul tarafından ve BMM tasvibi dışında yapılan ve yapılacak bütün anlaşma ve sözleşmeler ile verilen imtiyazlar geçersiz sayılıyordu. TBMM çeşitli yasalar, heyeti umumiye kararları ve beyannameleri ile maksat ve gayesini açıklamıştır. Özellikle Hiyanet-i Vataniye Kanunu, Nisab-ı Muzakere Kanunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan çıkan ortak formül, hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin kurtarılması ve bağımsızlığı şeklindedir. Meclis, bu amaca ulaşana kadar çalışmalarını sürdürmek kararı almıştır. BMM'nin açılmasından sonraki en önemli gündem maddesi yeni ana kuruluş esaslarını saptamak oldu. Bu oluşuma yön veren 24 Nisan tarihli konuşmasıyla Mustafa Kemal'dir. Daha sonra bir önergeye konu olup meclis kararına da dönüşecek olan bu ilkeler şöyle aktarılabilir. Ülkeyi bölünme ve çöküşten kurtarmak için bütün güçleri birleştirmek gerekir. Büyük Meclis yalnızca bir yasama ve denetleme organı değil, ülkenin ve milletin kaderiyle bir fiil ilgili bir heyettir. Ancak bütün işleri ayrıntılarına kadar bizzat göremeyeceğinden kendi içinden seçeceği kişileri hükümet işlerini yürütmeye memur etmesi gereklidir. Meclis başkanı seçilecek kişinin Yüce Meclisi temsil eden bir kişi olarak hükümete de başkanlık etmesi, meclis adına hükümet kararlarına imza koymaya ve bu kararları onaylamaya yetkili olması gerekir. Böylece reis, hükümetin diğer üyeleri gibi meclis önünde tam sorumlu olmalıdır. Öte yandan padişah, Cumhur-u İslam'ın da reisi olduğundan, saltanat ve hilafet makamlarının tutsaklıktan kurtarılmasına kadar geçici olarak bile olsa bir hükümet devlet reisi tanımamak ya da bir padişah kaymakamı yaratmamak, reissiz bir hükümet devlet kurmak gerekir. Bu konuşmasından sonra Mustafa Kemal Paşa şu esasları içeren önergeyi verdi. 1. Bir hükümet kurulması zorunludur. 2. Geçici bile olsa bir hükümet devlet reisi tanımak ya da padişah kaymakamı seçmek doğru olmaz. 3. Mecliste yoğunlaşan milli irade vatanın kaderine fiilen el koymuştur ve meclisin üstünde bir güç yoktur. 4. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Meclisten seçilip görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğunda meclisin düzenleyeceği esasat-ı kanuniye çerçevesindeki yerini alır. Bu önerge tartışılarak kabul edildi ve meclis kararı haline geldi. Aslında burada yeni bir hükümet teşkili adı altında açıkça yeni bir devletin kurulmasının ana esasları öngörülmüştü. Mustafa Kemal ve meclis kanuni esasının varlığı, yokluğu gibi netameli bir konuya şimdilik girmeden ulusal iradeye dayalı tam yetkili bir meclis ile ona bağlı ve sorumlu bir hükümetin ana kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunuyordu. Meclis, ülkenin ve padişahın geleceğini belirleme hakkını kendinde bulmuş olmakla aslında bir kurucu iktidar kimliği de kuşanmış oluyordu. Bu bakımdan 24 Nisan tarihli konuşmanın ışığında kabul edilen önerge aslında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na kadarki dönemde bir tür geçici anayasa niteliğindeydi. Bundan ileriki anayasayı da belirleyecek olan şu esaslar çıkmaktaydı. 1. Meclisin üstünlüğü, 2. Hükümet kurma zorunluluğu, 3. Geçici bir padişah vekilliği yaratmamak ve başkansız bir yönetim kurma gereği, 4. Meclisin seçtiği ve ona karşı sorumlu bir hükümet, 5. Meclis başkanının hükümetin de başkanı olması ve gerek hükümet, gerekse meclis kararlarına imza koymaya yetkili olması, 6. Padişahın durumunun ileride koşullar netleşince meclis tarafından yasal olarak yeniden düzenlenmesi. 2. Yürütme işleri. BMM'yi ilk günden uğraştıran konulardan biri de yürütme işlerinin nasıl görüleceği sorunu oldu. Mustafa Kemal bir hükümet teşkili fikrini hararetle savunuyordu. Bazı üyeler ise yönetim işlerinin meclis encümenleri tarafından yüklenilmesini istiyordu. Bunlara göre saltanat ve hilafet asıldı, şimdiki durum geçiciydi. Dolayısıyla saltanat ve hilafet kurtarıldıktan sonra eski rejim yeniden işlerliğine kavuşacağından içinde bulunan geçiş döneminde uzun soluklu ve kalıcı organlar yaratmanın gereği de yoktu. Sonuçta kabul edilen tez Mustafa Kemal'inki oldu. 24 Nisan günlük konuşmasıyla bunu maddeleştiren önergesindeki esaslar kabul edilerek 25 Nisan tarihli ve 5 numaralı kararla Kuvve-i İcraiye Teşkiliğine karar verildi. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmak üzere 15 kişilik bir laiha encümeni seçildi. Yönetim ve yürütme işlerini hemen ve geçici olarak üstlenmesi için de bir muvakkat icra encümeni kuruldu. Mustafa Kemal'in doğal başkanlığında 6 üyeden oluşan bu komisyon ortada henüz ne bir yasa ne de anayasa bulunmadığı için geçiciydi. Ama yine de encümen adı hükümet olmamakla birlikte BMM'nin ilk hükümetiydi. Aynı gün Genelkurmay Başkanlığını yürüten İsmet Bey'in bu sıfatla encümende yer alması kabul edildi. Yürütme Kurulu ile ilgili ikinci adım 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun ile atıldı. 4 maddelik bu kanun birkaç noktadan önemli özellikler taşır. Birincisi, bu yasayla muvakkat icra encümeni biçimindeki geçici yürütme kurulu ya da yürütme kurulunun geçiciliği son bulmakta TBMM rejiminde ilk defa olarak icra vekilleri heyetine hukuki ve kalıcı statü kazandırılmaktadır. İkinci önemli özellik, bu yasa ile meclis hükümeti sistemi ve kuvvetler birliği ilkesinin billurlaşmasıdır. Şöyle ki, icra vekilleri meclis üyeleri arasından ve mutlak çoğunlukla tek tek seçilir. Madde 2. Bunlar arasında çıkacak uyuşmazlıkları da BMM çözer. Madde 4. Ayrıca her vekil kendi işleriyle ilgili olarak mensubu olduğu meclis encümenine danışabilir. Madde 3. 5 sayılı kararda Kuvve-i İcraiye Yürütme Kuvveti kurulmasına karar verildiği belirtilmişti. Bu deyim yerinde değildir. Üyeleri BMM tarafından doğrudan doğruya tek tek ve ayrı ayrı seçilen, meclis adına ve onun çizdiği çerçevede iş gören, bu buyruklar içinde kalıp kalmadığı meclis tarafından denetlenen ve görevden alınabilen, hükümet riyaseti diye bir makamı bulunmayan, meclis reisinin doğal başkanlığı altında çalışan icra vekilleri heyeti bir yürütme organı ya da gücü değildi. Sistemde kuvvetler ve organlar ayrılığı yoktu. BMM yasama ve yürütme erklerini kendinde toplayan tek güç ve organdı. Yürütme işlerini de aslında kendi memurları, ajanları ve vekilleri olan kişiler eliyle gördürmekteydi ama aslında bizzat kendi görüyor sayılmaktaydı. Nitekim 1. TBMM tarafından kabul edilen kanunların hemen hepsinde iş bu kanunun icrasında BMM memurdur ibaresi yer alacak. Böylece yasaların yürütülmesi yetkisini dahi meclis kendi elinde tutacaktır. Üçüncü dikkat çekici nokta, 11 kişiden oluşan icra vekilleri heyetinin üyeleri arasında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisinin de yer alması ve meclis tarafından seçilmesidir. Madde 1. İsmet Bey zaten 25 Nisan tarihli meclis kararından beri icra encümenine katılıyordu. Yasa tasarısı görüşmelerinde bir müdafaa-i milliye vekilliği zaten varken bir de Genelkurmay Başkanı'nın icra vekilleri heyetinde yer almasının gereksiz ve kanuni esasiye de aykırı düşeceği ileri sürülmüştür. Buna karşılık Mustafa Kemal ise müdafaa-i milliye vekaletinin tıpkı Osmanlı hükümetlerindeki Harbiye Nezareti gibi ordunun donatımıyla görevli olduğunu, Genelkurmay Başkanlığı'nın ise savaşa hazırlıktan sorumlu sayıldığını belirtmiştir. Mustafa Kemal ayrıca bu makamın Harbiye Nezareti'nden, müstakil ve bütün efval ve hareketinden Millet Meclisi'ne karşı mesul olması gerektiğini söylemiş, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi'nin de diğer vekiller gibi siyasetten düşmesi olasılığının bulunduğunu, bunun ise bir sakınca değil, yarar sağlayacağını vurgulamıştır. Nihayet 3 sayılı kanun kabul ediliş usulü bakımından özellik taşır. Tasarının görüşülmesi sırasında bazı üyeler bu konunun anayasa, KE değişikliği niteliği taşıdığı, dolayısıyla salt çoğunlukla değil, özel, mevsuf çoğunlukla ve ad okunarak oylanıp kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu yolda verilen önerge benimsenmiş ama o yeter sayısı bakımından farklı bir yol tutulmuştur. salt çoğunluk yeterli sayılmamakla birlikte kanuni esasinin aradığı üye tam sayısının 3/2'sinin oyu yerine oylamada hazır bulunanların 3/2'sinin oyu yeterli görülmüş, yasa tasarısı bu şekilde kanunlaşmıştır. Mecliste yaşanan nisap ve devamsızlık sorunları KE hükmünün aynen uygulanmasına olanak verdirmemiştir. Böylece adi yasalar ile anayasa değişikliği için öngörülen kabul yeter sayıları arasında bir ortalama yol bulunmuş ve uygulanmıştır. 3. BMM'nin niteliği ve çalışma biçimi. BMM, Meclis-i Mebusan Dahili Nizamnamesinin değiştirilerek uygulanmasına karar vermişti. 26 Nisan 1920. İcra Vekilleri Heyeti'nin oluşturulmasından sonra BMM'nin niteliğinin ve çalışma biçiminin ne olacağı konusundaki çalışmalar hız kazandı. Hukuk-ı Esasiye Encümeni Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan bir tasarı 18 Ağustos 1920'de Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Büyük Millet Meclisi'nin şekil ve mahiyetine dair Meveddai Kanuniye başlığını taşıyan bu tasarının birinci maddesi meclisin yetki ve işlevini şöyle tanımlamıştı. Büyük Millet Meclisi teşri ve icra kudretlerini haiz ve idareyi devlete bizzat ve müstakilen vaz-ı üliyettir, el koymuştur. Bu hüküm kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sisteminin ifadelenişi demek oluyordu. Tasarının ikinci maddesi Büyük Millet Meclisi gayesinin husulüne değin müstemirren hali inakattadır hükmüyle sürekli ve aralıksız çalışma ilkesini getiriyordu. Genel kuruldaki tartışmalarda gayenin husulüne değin ibaresini yeterince açık bulmayan ve padişahlık makamının hakları konusunda duyarlı davranan bazı üyelerin girişimiyle söz konusu ibare hilafet ve saltanatın ve vatan ve milletin istihlas, kurtarılması ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne değin şekline getirilerek benimsendi. Tasarının 3. ve 4. maddeleri ise Meclis Genel Kurulu'nun yıllık toplantı süresini 4 ayda sınırlamakta, bu sürenin sonunda genel kurulca seçilecek ve her seçim çevresinden ikişer üyeden oluşacak daha küçük bir kurulun daimi heyet olarak görev yapmasını öngörmekteydi. Tasarının ilk 4 maddesi bazı değişikliklerle BMM tarafından kabul edilmiş olduğu halde meclis sonunda 22 Ağustos tarihli birleşiminde tasarının tümünün reddine karar verdi. Bununla birlikte söz konusu tasarının getirmiş olduğu kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sistemiyle istimrar, aralıksız çalışma ve müstemirren inikat sürekli toplantı ilkeleri daha sonraki yasa ve anayasa çalışmalarında yeniden ele alınarak benimsenecektir. Meveddai Kanuniye'nin ana özelliği meclisi ve hükümetini geçici sayması, amaca bir kere ulaşılınca bunların yerini yine padişah ve Osmanlı hükümetinin alması idi. Bu eğilimiyle tasarının ve onu hazırlayan Hukuk-ı Esasiye Encümeni'nin tutucu ve ürkek bir zihniyetle soruna yaklaştığı anlaşılıyordu. 4. Nisab-ı Muzakere Kanunu 5 Eylül 1920. Meveddi Kanuniye'nin reddi, meclisin çalışma düzenini aksatan sorunları da yüzüstü bırakmıştı. Oysa özellikle toplantı yeter sayısı, nisab-ı muzakere konusundaki tıkanmalar ciddiydi. Birçok üyenin izinli, mazeretli ya da görevli olmaları nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşmak çok zor oluyordu. İşte Nisab-ı Muzakere Kanunu 5 Eylül 1920 No. 18 redde uğrayan tasarının yerine BMM'nin çalışma düzeni ile ilgili esasları getirmek için kabul edilmiştir. Yasanın birinci maddesi, Büyük Millet Meclisi, hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şerait-i atiye, ilerki koşullar dairesinde müstemirren inikat eder, sürekli toplanır hükmüyle redde uğrayan eski tasarıdaki kuralı kabul etmiştir. BMM'nin sürekli toplanık olması gereği ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda kurulmuş ve olağanüstü yetkiler kuşanmış biricik organ olmasından doğuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Nisan 1920 tarihli genelgesindeki deyimiyle bu meclis bilumum mülki ve askeri makamların ve umum milletin merciği idi. Bu açıdan olağanüstü koşulların son bulmasına ve ülkenin kurtarılmasına kadar BMM'nin sürekli toplantı halinde bulunması gerekiyordu. Öte yandan BMM'nin yürütme yetkisine de sahip bulunmasından doğan bir sorun vardı. O ki meclis yasama ve yürütme yetkilerini de kendinde toplamıştı. Yürütme işleminin sürekliliği ilkesi gereğince toplantılarının da aralıksız sürüp gitmesi gerekirdi. Yoksa yürütme işlevini bizzat yerine getirmeye ya da bu işlevi kendi adına yerine getirmekle görevli icra vekilleri heyetini sürekli ve etkili biçimde denetlemeye olanak bulamazdı. İşte istimrar ya da müstemmirren inikat maddeleri bu gibi zorunlulukların ürünüydü. Kanunun birinci maddesinde yalnız vatan ve milletin değil aynı zamanda hilafetin ve saltanatın da kurtarılması hedefine işaret edilmesi, milletin biricik temsilcisi olan bir organın sanki ileride bu durumunu saltanat ve hilafet makamıyla paylaşmaya razı olabileceği anlamına geliyor ve ilk bakışta bir mantık çelişkisi sergiliyordu. Gerçek şu idi ki içinde bulunulan ortamda kurtuluşçu güçler arasında saltanat ve hilafete bağlılık çok güçlüydü. Mevatti Kanuniye'nin ilk şeklinde bu konu gayenin husulüne değin gibilerden üstü kapalı bir formülle ifade edilmiş, genel kurulda ise padişahlık ve hilafet konusunda duyarlı üyelerin girişimiyle bu hedef hem hilafet ve saltanat makamının hem de vatan ve milletin kurtarılması şekline büründürülmüştü. İşte Nisab-ı Müzakere Kanunu bu formülü devralıp tekrarlarken saltanat ve hilafete bağlı mebusların yüreklerine de su serpmiş oluyordu. Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun bundan sonraki hükümleri meclis üyelikleri, nisaplar, üyelikle bağdaşmayan işler ve üye ödenekleriyle ilgilidir. TBMM'nin üye tam sayısının ne olduğu ve dolayısıyla toplantı yeter sayısının nasıl hesaplanacağı konusu sürekli tartışmalara ve değişik çözümlere yol açmaktaydı. Üye sayısının artması ama nöbetleşe toplu izinler yüzünden katılımın düşmesi nedeniyle bu konularda ciddi bocalamalar ve çelişkiler yaşanıyordu. Nisab-ı Müzakere Kanunu esas olarak bu çoğunluklar sorununu çözmek için çıkartılmıştır. Yasa, her livadan 5 temsilci hesabıyla milletvekili toplamının yarıdan bir fazlasını toplantı yeter sayısı olarak kabul etmiştir. Madde 5. Bu durumda denklem şöyle kurulmaktadır. 5 çarpı 66 artı 330 bölü 2 eşittir 165 artı 1 eşittir 166 toplantı yeter sayısı. 166 bölü 2 eşittir 82 artı 1 eşittir 83 karar yeter sayısı. Ne var ki uygulamada devamsızlıkların artması nedeniyle toplantı yeter sayısının daha da düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun öbür maddelerinde de üye sayısının kağıt üzerinde artmasından, pratikte ise izin ve devamsızlıklar nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşılamayışından doğan sakıncaları aşma dileği görülür. Şöyle ki, her livanın temsilci sayısı yasada gösterilenden aşağı düşmedikçe yeni seçim yapılmaz. Madde 2. Bir yılda 2 ay özürsüz ve aralıksız meclise devam etmeyenler, genel kurul kararıyla istifa etmiş sayılırlar. Madde 3. Meclis üyeliğiyle memurluk aynı kişide birleşmez. Bağdaşmazlık. Ancak heyet-i vekilliğe üyeliği ve BMM kararıyla sefirlik, ordu ve kolordu komutanlığı görevleri buna istisnadır. Madde 4. 5. Vekillerin seçiminde değişiklik. 4 Kasım 1920. İcra vekillerinin sureti intihabına dair kanun 2 Mayıs 1920 No. 3 vekillerin doğrudan doğruya ve ayrı ayrı meclis tarafından seçilmelerini öngörmüştü. Bu düzenleme hükümet içinde görüş birliği ve dayanışmayı sağlamayı zorlaştırıyor, her şeyi bölük pörçük hale getiriyordu. Bundan en çok yakınan da icra vekilleri heyetinin doğal başkanı olan Mustafa Kemal idi. Meclisin 4 Eylül 1920 tarihli birleşiminde Tokat mebusu Nazım Bey'in dahiliye vekaletine seçilmesi bir siyasal engellemeye ve tıkanıklığa da vesile oluşturdu. Mustafa Kemal daha sonra nutukta her gün yeni yeni siyasi faaliyet göstermekle, her hizbi siyasiyle temas kurmakla, Halk İştirakiyun Fırkası başında gayri milli faaliyette bulunmakla hatta casusluk ve paralı uşaklıkla suçlayacağı Nazım Bey'i vekillikten istifaya zorladı ve bunu sağladı. Daha sonra da meclis gizli oturumunda bu konudaki görüşlerini açıkladı. Nazım Bey'in dahiliye vekili seçilmesinin bir anayasal bunalım yarattığı teşhisinde bulunulmuştur. Olayın hukuki boyutları için farklı düşünmek de mümkündür. Şöyle ki, meclis bu seçimi yaparken 3 sayılı kanuna dayandığı için yasal, bu kanun bir anayasa, KE değişikliği niteliğinde olduğu için de anayasal bir hak ve yetki kullanmış bulunmaktadır. Meclis ve hükümet başkanının seçilmiş bir vekili istifaya mecbur bırakması ise yasal ve anayasal çerçeveye girmemektedir. Dolayısıyla ortada Nazım Bey'in seçilmesinden doğan bir anayasal bunalımdan ziyade görev yapabilmek için gerekli ve yeterli şart olan meclisin güvenini almış bir bakanı adeta azleden Mustafa Kemal Paşa'nın eyleminden doğan bir siyasal bunalım ya da tıkanma vardır. Şu var ki bu tavır belli bir ihtiyacı gidermeye yarayacaktır. Tutarlı bir bakanlar kurulunun yaratılabilmesi, içinde bulunan zor koşullarda bu değişiklik ihtiyacı kendini dayatmış bulunmaktadır. Meclisin ve icra vekilleri heyetinin başkanı bunu en yakından tartabilecek durumdadır. Nazım Bey'in seçilmesinden 4 Eylül tam 2 ay sonra meclise verilen bir önergeyle icra vekillerinin seçimi usulünün değiştirilmesi esas olarak bu ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. 4 Kasım 1920 tarihli ve 47 sayılı icra vekilleri kanununun 2. maddesini muaddil kanun ile icra vekillerinin BMM reisinin meclis üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından mutlak çoğunlukla seçileceği hükmü getirilmiştir. Böylece BMM reisi doğal başkanı olduğu bakanlar kurulunun uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bir olanak elde etmiş bulunmaktaydı. 6. Yargı. Meclisin açılmasından anayasanın kabulüne kadarki dönemde yargı ile ilgili bazı önemli kanun ve kararlar çıkarılmıştır. Bunlardan biri Sivas'ta geçici bir temyiz mahkemesi kurulmasına ilişkin 7 Haziran 1920 tarihli ve 4 sayılı kanundur. İkinci önemli yasa İstiklal Mahkemelerini kuran 11 Eylül 1920 tarihli ve 21 sayılı kanundur. Bununla 7 mahkeme kurulmuş ve bunlara meclis içinden ve tarafından 21 üye seçilmiştir. Bu örnek TBMM'nin yargı yetkisini de kendinde gördüğünün kanıtıdır. Olağanüstü koşullar heyeti vekilinin yargı işlevine müdahale niteliğinde kararlar almasına da yol açmıştır. Tehcir, Ermeni göçertmesi suçundan tutuklanmış olanların salıverilmeleri ve tutuksuz yargılanmaları 8 Mayıs 1920, Huvayi Milliye mensuplarının asker kişiler gibi yargılanmaları 30 Haziran, tutuklu ve hükümlülerle ilgili işlem ve kararların bunların askerlik görevlerini yapmaları için ertelenmesi 15 Haziran gibi. Buna karşılık İstiklal Mahkemeleri de beyannameler yayımlayarak yasama ve yürütme işlemi benzeri düzenlemeler yapmışlardır. 7. Rejimin niteliği. 23 Nisan 1920 ile Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edildiği 20 Ocak 1921 tarihleri arasındaki dönemde nasıl bir rejim vardır? M. Goloğlu bu rejimi 3. Meşrutiyet olarak nitelemektedir. Gerekçeleri şöyle özetlenebilir. Başta Nisab-ı Müzakere Kanunu madde 1, mebus andı ve Mustafa Kemal Paşa'nın demeç ve genelgeleri olmak üzere birçok belge, BMM'nin amaçları arasında saltanat ve hilafet makamlarının da kurtarılmasını öngörmüştür. Öte yandan Mustafa Kemal bu meclise Meclis-i Müessisan, kurucu meclis adını vermek istediği halde yakın arkadaşlarından aldığı uyarılar üzerine bundan vazgeçmek zorunda kalmıştır.